Oradan Buraya podcast'inin sponsoru, temizlik yardımcılarında lider marka Parex. Parex, tam bizlik temizlik.
Selam arkadaşlar, podcast'ine desteğiyle gerçekleşen Oradan Buraya podcast'inin 28. bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ulaş Yiğit, yine yabancı müzik dünyasında olaylı, heyecanlı, dop dolu bir 7 gün geçirdik. Gelin bu haftaki konumuza girelim. Industry plant, yani piyasa ekimi, müzik piyasasında belli bir gücü olan herhangi bir bireyin veya yapının bu gücü kullanarak torpil yaptığı, piyasaya ektiği bir sanatçı anlamına geliyor. Çoğu zaman düne kadar ya hiç duyulmamış ya da sadece yeraltı mecralarda var olmuşken aniden pop kültürün yeni gözdesi haline gelen sanatçılara karşı duyulan şüpheciliği ifade eden bu tabir son birkaç yılda iyice popülerleşti. Çok da şaşırtıcı değil. Bilgi erişiminin ve bolluğunun doruğuna ulaştığımız bu dönemde bütün ünlülerimiz gibi müzisyenlerimizden de daha çok dürüstlük ve açıklık bekliyoruz. Onlarla ilgili her şeyi bildiğimizi hissettiğimiz için kusurları ve usulsüzlükleri olmasını istemiyoruz ya da en azından kusurlarını ve usulsüzlüklerini görebildiğimiz için düzeltmelerini bekliyoruz. Fakat maalesef bu beklentiyi yerle bir eden acı bir gerçek var. Bu insanlar ve kurumlarla ilgili bildiğimizi düşündüğümüz şeyleri para ve gücün eline geçmiş, yozlaşmış kaynaklardan alıyoruz. Dolayısıyla aldığımız bilgiler sadece eksik veya yanlış değil, bizi belli yönlere çekmek için özel olarak tasarlanmış. Piyasa ekimi konsepti de bunun en mükemmel örneklerinden biri. Neden mi? Çünkü ana akım müzikteki belli sanatçıların piyasa ekimi olmaları için kalanlarının piyasa ekimi olmaması gerekir. Ortalama müzik dinleyicisinin bilmediği şey şu: eğer bir müzisyen süperstarlık katına ulaşmışsa, ne kadar özgür, spontane veya rastgele görünürse görünsün, o müzisyenin göz önündeki hali çoğunlukla bir tasarıdır. Pazarlamacılar, PR'cılar, istatistikçiler, araştırmacılar, hatta psikologlar bir odaya doluşmuştur ve o sanatçının giydiği çoraplardan röportajlarda kafasını hangi yöne eğmesi gerektiğine kadar onu en fazla insana sevdirmek için neler yapılması gerektiğine karar vermişlerdir. Dünyada şu anda süperstar olan müzisyenler kadar yetenekli, hatta onlardan kat kat daha yetenekli binlerce, belki milyonlarca başka müzisyen var. Özel olarak o müzisyenlerin süperstar olmalarının tek nedeni, sektörün tepesindeki kodamanların onları seçip, onları bu uzmanlar odasından geçirip en devasa platformlara çıkarmış olmaları. Her ana akım müzisyen bir piyasa ekimi. Eğer müzik dinleyicisi olarak samimiyet arıyorsak, ya hepten ana akım müzik dinlemeyeceğiz ya da en sevdiğimiz ana akım müzisyenin bile sadece onun için yaratılan rolü oynadığı için ünlü olduğunu kabullenip bu roldeki gerçeklik emarelerine tutunacağız. Olivia Isabel Rodrigo 2003 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Temecula bölgesinde Alman ve İrlanda asıllı beyaz bir anneye ve ikinci nesil Filipinler göçmeni bir babaya doğuyor. Biri öğretmen, biri aile terapisti ebeveynleri Olivia'nın müziğe olan doğal ilgisini görüp küçük yaştan bu ilgiyi desteklemeye başlıyorlar. Henüz anaokulundayken şan derslerine başlayan genç kız 9 yaşında da piyano derslerine başlıyor ve 12 yaşında gitara geçiyor. Bu dönemde şan hocası oyunculuk dersleri de almasını öneriyor. Kısa süre içinde, özellikle de Temecula'nın Los Angeles'a olan yakınlığı sayesinde kendini küçük televizyon rollerinde ve reklam filmlerinde buluyor çocuk sanatçı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra okulda da başarılı olmaya devam eden Olivia, 13 yaşında Disney Channel'a dahil olduğunda yepyeni bir başarı seviyesine geçiş yapıyor. 90'lardan beri Justin Timberlake'den Britney Spears'a, Demi Lovato'dan Selena Gomez'e, Miley Cyrus'tan Hilary Duff'a kadar sayısız ünlü oyuncu ve müzisyeni bünyesinde yetiştirmiş bir televizyon kanalı Disney Channel. Anglo-Sakson Batı dünyasından, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nden bekleneceği üzere muazzam bir ikiyüzlülüğü de temsil eden bir televizyon kanalı. Japonya'da J-pop, Güney Kore'de de K-pop olarak bilinen, Batı'nın ana akım müzik öğelerinin renkli bir karışımından ibaret olan ama çoğunlukla Japonca veya Korece sözleri olan bir müzik türü var. Bu tür son yıllarda iyice yaygınlaştıkça, hatta BTS gibi temsilcileri Batı dünyasında da devasa sükselere imza attıkça, Idol olarak bilinen sanatçılarının karanlık tarafı da gün yüzüne çıktı. Bu ülkelerin idollarını küçük yaştan askerlikvari bir sisteme soktukları öğrenildi. Ailelerinden uzak oldukları kamplarda her gün aynı saatte uyandırılıp saatlerce dans, şarkıcılık ve rapçilik eğitimlerine tabi tutuldukları, hatta kilolarının bile çok yakın gözlem altında tutulduğu. Amerika ve İngiltere gibi ülkelerse kendi plak şirketlerinin ve medya kuruluşlarının perde arkasında benzer uygulamalarda bulunduğunu itiraf etmek yerine idol kamplarına sahte şaşkınlık ve yapmacık dehşetle karşılık verdi. Yumuşak savaşı ve batı yanlısı global vahşi kapitalizmi sayesinde asırlardır dünyanın kültürünü elinde tutmasının en büyük fedakarlıklarından bir tanesinin kendi sanatçılarının sağlığı olduğunu görmezden geldi. Süperstar müzisyen kelimelerini duyunca aklımıza ilk gelen şeyler arasında madde bağımlılığı, ruhsal hastalıklar ve erken yaşta ölümler gelmesi bir tesadüf değil. Pop kültür, Batı dünyasının en kritik önem taşıyan sektörlerinden biri olduğu için bu dünyanın başındakiler pop kültür sektörünü optimum verimlilik uğruna sanatçıların sağlığından bile fedakarlık yapmasını gerektiren bir sektör haline getirdi. Ve evet, Amerika'da bir süperstar olmanın yıkıcı miktarda fedakarlıklarla dolu bir yaşam olduğunun mükemmel bir örneği de Disney Channel'dan çıkmış sanatçıların bazılarının bugün nerede olduklarına bakmak. Mesela ikisi de sorunlarında fazla çalıştırılmalarının payı olduğunu itiraf eden, eroin bağımlılığından dolayı ölümden dönmüş Demi Lovato ve akli dengesizlik gerekçesiyle babasının hukuken vasiliğini devraldığı Britney Spears. Bütün bunları bilince Olivia Rodrigo'yu kıskanmak biraz zorlaşıyor. Disney Channel'ın Wizard Work programında başrolde yer aldıktan sonra meşhur High School Musical serisinin dizi uyarlamasında da eleştirilmenlerce methedilen genç, dizide ilk kez müzikal yeteneklerini de daha geniş bir platforma sunma fırsatı buldu. 17 yaşında günümüzün en baskın plak şirketlerinden olan Interscope'la anlaştı ve 2020 yılında müzik piyasasında bir sanatçıya sunulabilecek neredeyse her destekten faydalanmaya başladı. Yeri yerinden oynatan çıkış parçası Driver's License dahil 3 single'dan sonra 2 hafta önce nihayet bu şarkıları içeren ilk albümü Sour çıkardı. Tabii ki kapak resminden her şarkısının son notasına kadar hedef kitlesinin aşık olması için adeta laboratuvar ortamında tasarlanmış bir albüm söz konusu. Her hücresi başta Z kuşağı olmak üzere genç bir kitleye, özellikle de beyaz, ergen, banliyö kızlarına hitap etmeyi amaçlayan bir proje. Billie Eilish'te olduğu gibi büyük harfsiz şarkı isimleri ve gençler arasında popüler olan ASMR videolarından esinlenmiş fısıltılı vokaller içeren şarkılar. Taylor Swift'te olduğu gibi bir yandan aşkı yüceltip idealleştirirken bir yandan da kalp kırıklığı durumunda erkek figürüne karşı şımarık ve çocuksu, bir o kadar da amansız ve iğneleyici bir öfke. Hep ergenlikle özdeşleştirilmiş, son zamanlarda günümüz hip-hop kültürüyle karışık şekilde bir dönüş gerçekleştiren pop-punk ve emo esintileri. Gençlerin Adele, Ed Sheeran ve Louis Capaldi üzerinden keşfedip çok sevdikleri nostaljik, akustik baladlar. Hatta ASMR videoları gibi bu nesle hitap edişiyle bilinen lo-fi playlistlerinden bile esinlenmiş tınılar. Fakat albümün isminin de ima ettiği gibi şarkı sözlerinin tatlı katmanlarının arkasında çok da gizli olmayan acı da bir tat. Anksiyete, özgüven sorunları, bozuk beden algısı, gelecek korkusu ve bütün bu sorunları körükleyen bir sosyal medya bağımlılığı. Olivia için de sıkça kullanılmış piyasa ekimi tabirinde ekilme kelimesi yerinde bir seçim. Çünkü ekilen her şey eninde sonunda biçilirdi. Belki oyunculuk deneyimi de olan Olivia'nın şarkılarında bahsettiği acılar ve zorluklar da piyasanın ona oynaması için tasarlanan suni rolün bir parçası. Belki de günümüz dünyasında birçok ergen kızın yaşadığı bu zorlukları günümüz dünyasında bir ergen kız olarak gerçekten yaşıyor kendisi de. Ve piyasa tam da bu hakikiliği için seçti Olivia'yı. Belki de gerçek bu iki ihtimalin arasında bir yerde. Her halükarda kesin olan bir şey var. Olivia Rodrigo da izinden gittiği bütün süperstarlar gibi eninde sonunda ondan sonsuz miktarda fedakarlık isteyen bir piyasada ve sistemde mutluluk, hatta belki yaşam mücadelesi vermek zorunda kalacak. Ve bu mücadele şarkılarında anlattığı bütün aşk hikayelerinden daha ilginç bir hikaye olacak. Podcast'imizin sonuna geldik. Ben Ulaş Şiit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Podcast dinle.